Ayrım 3, sayfa 28. Çinli çocuk, troleybüsü, treni, akıl şaşırtan yükseklikteki binaları, boyalı kadınları, mini etekli kızları, iyi giyimli güzel çocukları, süslü vitrinleri, kömür toplamaya, mal toplamaya çıkan kendinden büyük çocukların, kardeşlerinin ardına takıldığı zaman görür. Çin sınırının ötesi büyülü, başka bir ülke gibidir. Çocuk bilinci kımıl kımıl kımıldar. En kaba çizgileriyle ayrıcalıkları sezer, kimlerden korkacağını, kimlerden sakınacağını bilir artık. Her şeyi deneyerek, bedelini ödeyerek, acısını etinde kemiğinde duyarak öğrenir. Çinli çocuklara özgü içgüdüsü gelişir, derinleşir ve mayası kin tutmaya başlar. Yaşı gelince annesi bir teneke verir oğluna, imrendiği şeydir bu. Artık onun da omuz kısmına gelecek yerleri bezlerle beslenip kalınlaştırılmış ipleri olan bir tenekesi vardır. Kollarını iki yandan geçirince sırt çantasına benzer. Çocuk kömür toplamada ilk acemilikleri yenip de mal toplayacak duruma gelince baba oğlunu sevindirir. Tekerlekleri demir makaradan tahta bir araba alır ya da yapar. Bu arabaya tornet denir. Torba, teneke, tornet çocuğun geçime katkısının ilk araçlarıdır. Her sabah erkenden kızlı erkekli çocuk gruplarıyla kömür toplamaya, mal toplamaya çıkar. Erken gitmek zorundadır. Çöpçüler çöp bidonlarını boşaltmadan yetişmelidir. Geç kalırsa ne kömür ne de mal bulabilir. Kimi zaman da kapıcıların hışmına uğrarlar. Dayak yerler ve kapıcılardan sakınmak gerekliliğini öğrenirler. Çinli çocuk ekmeğini zengin çevrelerin çöplüğünde arar. Ağaç ya da ince demir bir çubukla çöp bidonlarını karıştırır, yararlı gördüklerini alır. Ekmek bulursa yer, hele jelatinlere sarılı bayat tost ekmeğine bayılır. Kemik bulursa et kalıntılarını, kokusuna, ekşimiş tadına aldırmadan kemirir. Beğenmediklerini de kendileriyle çöpe çıkan köpeklerine atar. Çöplük heyecan veren derin bir hazinedir. Yürek hoplatan sevinçler, umutlar, düşler yeşertir. Beklenmeyen şaşırtıcılıkta şeyler bulacağı sanısı yüreklerinden hiç ayrılmaz çocukların. Karıştırdıkça yanlışlıkla, farkına varılmadan çöpe atılmış değerli şeyler bulacaklarını kurarlar. Altın, yüzük, küpe, bilezik. Yapış yapış olmuş artıkların pis kokusu etkisizleşir. Kömürden başka ekmek, gazete, kağıt parçaları, ilaç şişeleri, alüminyum kapak ve kutular, konserve kutuları, cam ve şişe kırıkları, bakır tel, kurşun kırıntıları, her türlü madeni eşya parçaları. Kapıcıların ve atanların hayırseverlik eleklerinden geçmiş, işe yaramazlığında karar kılınmış eski ayakkabılar. Pantolon, gömlek ve benzeri giyecek eskileri. Düğme, sakata ayrılmış kör topal, çatal, kaşık gibi şeylerin her biri günlük sevinçlerin, günlük ekmeğin birer küçük parçasıdırlar. Her artığın bir alıcısı, bir isteklisi vardır çünkü. Bazen de beklemedikleri şeyler olur. Hayırsever insanlar çıkar karşılarına. Ekmek, para, eski giysi, açılmamış konserve verdikleri olur. Kimi varlıklılar da kovar, döver, bir bahaneyle karakola teslim eder onları. Çinli çocuğun gözü çöplükte açılır, aklı işlerlik kazanır. Girdisi çıktısıyla çeşitli yerler öğrenir, ufku genişler. Varlıkları çöplük aracılığıyla daha yakından tanır, onlara duyduğu yabancılık, ürküntü, bu süreç içinde duygusal kine dönüşür. Onların günlük tüketimlerinin çöplüklere atılan artıkların ekşimiş kokusuna, tadına ortak olur. Zengin çevrelerin çöplüğü bile Çinli çocuklar için bulunmaz bir nimettir. Aynı zamanda her parça, her artık Çinli çocuğu ileride çalacağı şeylerin ilk öğreticileridir. Onlara duyduğu kin ve nefret bu küçük artıkların izinde büyür, derinleşir. Topladıklarını niteliklerine göre ayırır, kömürü eve götürür, çoksa kalaycılara, ayakkabı onarıcılarına, birimhanelere satar. Giyecek gilleri anne ayırır, bunları yıkar, temizler, onarır, söker, diker, giyilecek durumlara sokar. Hele aralarında Amerikan damgalısı varsa bol bol övünür. Toplama işleri gruplarca yapılmışsa, ki çoğunlukla böyledir, toplanan mallar hurdacıya satılır. Alınan para eşitlik ilkesine göre aralarında bölüşülür. 4-5 hurdacı vardır Çin'de. Cam kırıklarından, ekmek artıklarından tutun da, teneke, bakır, tel, kurşun parçalarına varıncaya, toplama olsun, çalıntı olsun hepsini kiloyla alır. Saat, mücevher, radyo, pick-up, teyp ve benzeri şeyleri de Zula'dan evinde alır hurdacı. Hurdacı deney sahibi uyanık çocuklara biraz daha büyük, çekimi kolay bir torneti bedava verir. Adı yardımdır bunun. Karşılığı bağımlılıktır. Çocuk çaldıklarını, topladıklarını, ki bunlara mal denir, torneti bedava veren hurdacıya taşır, başkasına götüremez. Çocuk mal toplamaya alışınca kömür işini bırakır. Ya da varsa küçük kardeşine devreder işi, onu yetiştirir. Kendisi bu aşamayı başarıyla geçmiştir çünkü. Artık para kazanır durumdadır. Kefal yerine açık içmeye başlar. Açık tek tek satılan cigaranın adıdır. Üçüncünün teki 5 kuruştur. Onları da kefal alışkanlığıyla sonuna dek içer. Mal toplamada gözü iyice açılan, nelerin kolayca satılabileceğini öğrenen çocuk bir adım daha ileri atar. Önce kömürlükleri soymaya sıvanır. Buna kömürlük patlatma denir. Kömürlük patlatma tufacılığın ön adımları sayılır. Kapı açma, kilit kırma, duvar açma, duvar delme, soğukkanlı olma eğitimi görür. Doğal yaşamı içinde genellikle kömürlerde çöp tenekelerinden topladıklarını sağlamlarını toplu olarak bulur. Örneğin kırık cam yerine sağlam şişeler, eski ayakkabılar yerine atılmayıp da kışa ya da yaza kaldırılmış ayakkabı, çizme, bot gibi şeyler bulunur. Mal toplama ile hırsızlama iş ilk başlarda birlikte yürütülür. Gün gelir ki geçiş döneminin işleriyle yetinmeyen çocuk sonunda çöp tenekelerini çalmaya başlar. Çöp tenekelerine lokum, çalıcısına da lokumcu denir. Lokumları 1 liraya satar çocuk. Çaldıklarına göre isim alır çocuklar. Bakıra kırbık, bakır çalana kırbikçi, çinkoya çinkiş, çalana çinkişçi denir. Çalmayı iş edinmişlere toptan tufacı denir. Tufacılar da seçtikleri iş ve iş biçimlerine göre kendi aralarında sınıflandırılırlar. Kaldırımcı, açık kaldırımcı, açık pencereci, ev işçisi, mağaza işçisi, bakkal işçisi gibi. Bakkal işçileri elden çıkartması kolay olduğu için genellikle tek el mallarını, cigara, rakı, şarap ve benzerlerini çalar. Anlaşması olan bakkallara götürürler. Hurda toplamaya çıkan çocuğa ya da tufacıya işe çıkarken nereye dersen yoluna bakmaya ya da yoluna çıkıyorum der. Tufacının hedefi iyi bir ev işçisi, iyi bir mağaza işçisi olmaktır. Bu aşamaya ulaşıncaya dek adım adım cesaretini, ustalığını geliştirmek zorundadır. Usta tufacıların deneylerinden dersler çıkartır, onları can kulağıyla dinler. Bilmediklerini de cezaevlerinde öğrenmeye çalışır. Usta tufacıların yanında yoluna çıkar, yol yordam beller. Bu ustalar çevrelerine topladıkları 3-5 yeni yetmeyi yetiştirir, yeni yetmeler ustaları için çalarlar. Kendileri de küçük bir pay alırlar. Kimi ustalar yoklanmaları durumunda suçu yeni yetmelerin üstüne yıkar. Her işte olduğu gibi tufacılığın da çıraklık, ustalık dönemleri vardır. Teneke, bidon hırsızlığı, yani lokumculuk ve çinko hırsızlığı, çink işçilik, kömürlük patlatma geçici olur. Kırbikçilik ta direklerdeki bakır derlere dek uzanır. Çocuk tufacı olmuştur artık. Gördüğü her şey bu açıdan değerlendirilir. Yoluna çıkan çinçinliği için uyanıklık, tedirginlik, korku ve cesaret, inanç ve kuşku sürekli nöbettedir. Lağım çukurlarının demir kapaklarını, çeşme musluklarını, kurşun boruları, cant kapaklarını fırsatını bulduğu an çalar. Önce kaldırım işine koşar. Örneğin terminallerde uygun bulduğu valiz, çanta, naylon, torba, paket ve benzeri şeyleri yürütme işlemine kaldırım işi denir. Valiz ve benzeri şeyler yol üstünden, sokak kapısı önünden, dükkan önünden alınırsa açık kaldırım işi olur. Bu tip işler tufacılığın en basitidir, en kolayıdır. 45 günden 3 aya dek ceza verilir. Bu nedenlerle tutuklanıp cezaevine girenler çoğu kez yatmışlıkları göz önüne alınarak ilk duruşmalarında salıverilirler. Kaldırım işinden sonra açık pencere kollanmaya başlanır. Bu aşamada tufacıya işini sorarsan açık pencereye koşuyorum der. Açık pencerecilik yaz işidir. Gecenin sabahlaştığı, gecenin şafağa durduğu an, uykunun en koyu, en tatlı olduğu anlar. Perdeler sabah yeniyle kıpır kıpır oynar. Açık pencere karşı durulmaz bir çekicilikle çağrı demektir, geri çevrilemez. Sessizce bir kedi esnekliğiyle pencereden süzülünür, usul usul özenle araştırmalara girişilir. Uyuyanları uyandırmadan, değerli, taşınabilir, yükte hafif, pahada ağır. Ne varsa para, mücevher, kaçma durumunda engel yaratmayacak şeyler alınır. Bunlar da hurdacıya gider. Bu tip mallar için alışveriş dükkanda değil, hurdacının evinde olur. Malın değerini hurdacı biçer. 1000 liralık mala en çok 250 lira verilir. Tufacının çeşitli nitelikte malları çalabilmesi pazarının genişliğine bağlıdır. Bu yüzden yeni alıcılar araştırır, bulur sonunda. Kuyumcu, eskici, ayakkabıcı, kumaşçı, bakkal, televizyon, radyo, teyp gibi malları satan mağazalar. Alıcı bulamazsa çalamaz tufacı, malı elinde kalır. Tufacının suç ortaklarıdır alıcılar. Bu tip işlere karışmış insanlar için dükkan, faturalı mallar, çevre, tabela, sicil, ticaret, kanunsuzluğun örtüsü olurlar. Asıl kazançlarını hırsızlık mallardan sağlarlar. Hırsızlık mala dız o mal, hırsıza da dız o derler. Tufacılar içinde ev işçileri, özellikle de mücevher bulabilenler çevrelerinde saygınlık kazanırlar. Ev işi gündüz ve gece yapılabilir. Gündüz işinin cezası daha az fakat daha zor ve daha tehlikelidir. Ev işçisi gündüzleri gezer, kafasına uygun yerler arar, seçtiği yerin giriş çıkışını öğrenir. İşi nasıl uygulayacağını tasarlar. Saptanan yeri kollamaya başlar. Özellikle evde kimsenin bulunmadığı saatler seçilir. Evin boş olup olmadığını iyice anlamak için kapının zilini bir konuk gibi önce kısa sonra da uzun uzun çalar. Buna zilleme denir. Kapı, kilit açmakta ustadır ev işçisi. İskarpela, levye, tornavida, maymuncuk iş araçlarıdır. Soğukkanlı ve cesurdur, eli çabuktur. Neyi nerede araştıracağını bilir. Her başarı onu biraz daha eğitir, biraz daha kinlendirir. Evine girdiği insanları tanıyorsa onları hiç unutmaz, onlarla ilgili haberlere ilgi duyar. Mağaza işçileri tek çalışmazlar. İşin ağırlığına göre sayısı değişen yardımcıları olur. Kimi zaman iş kamyonet, araba, otomobil gibi araçları gerektirir. Yüksek ücretle tufacılara çalışan şoförlerden biri bulunur o zaman ya da gerekli araç çalınır. Çalınan mallar daha önce konuşulmuş, adı belli alıcıya götürülür. İş büyükse Ankara'daki dızomal İstanbul'a, İstanbul'daki Ankara'ya, İzmir'e taşınır. Dızomal her zaman değerinin çok çok altında işlem görür. Mağaza işçiliği küçük çapta soygun demektir. Tufacılar bir kısım insanlara zarar verirken bir kısmını da hızla zenginleştirirler. Mağaza işçiliğinin bir çeşidi de kadınlı erkekli, ortaklaşa gündüz gözüyle yapılır. 5 kişilik, 7 kişilik gruplar seçilen mağazaya girerler. Özellikle kış günleri. Erkekler paltolu, kadınlar şalvarlı ve mantoludurlar. Bunlardan biri ikisi dümene durur. Bir takım istekler ve sözlerle satıcıları oyalarken diğerleri kaput aralarına, şalvar içlerine uygun buldukları eşyaları yerleştirirler. Çocuk tufacılığı değil de yetenekleri uygunsa arpacılığı, yani yan kesiciliği de seçebilir. Bunlara arpacı, kafti, kaf gibi adlar takılır. Önce pazar yerlerinden işe başlar arpacı adayı çocuklar. Ailesi gereken bilgilerle donatmış, eğitmiştir onları. Zamanı gelince de sınav için yoluna çıkartılır. İlk işlerde çocuğun çevresinde gözleyicileri, denetleyicileri vardır. Uçmaya başlayan yavru serçenin çevresinde cıvıldaşan anaç kuşlar gibi. İlk deneme alanı pazar yerleri, ilk kurbanlar kadınlardır. Pazar telaşı, kalabalığın sürekli çalkantısı içinde kadınların manto ceplerinden cüzdanlarını, küçük para çıkınlarını, paralarını çeker çocuklar. Bunlara cine işçisi, gaco işçisi denir. Çaldığı paraya çaldım demez, kafledim der. Cüzdana çarık denir, paraya da fitik, kene. İlk heyecanlar aşılmış, az da olsa el bir hafiflik, bir ustalık kazanmıştır. Şimdi otobüsler, troleybüsler, duraklar sıradadır. Herkes omuz omuzadır. Yaslanmak, sürtünmek, kerkenmek olağandır. O sıkışıklık içinde kaçınılmazdır. Otobüse, troleybüse her durakta yeni insanlar katılır. İnenler, binenler. Arkalardan inecekleri duraklara yaklaşanların itişmesi başlar. Bu tantana içinde uygun cepler usul usul yoklanır. Ceketin yan cebinden alırsa foradan aldım, foradan yedim der. İç cepten almışsa yakadan yedim, yakadan kafledim der. Pantolon cebine bacak denir. Sağ bacaktan iş koydum, sol bacaktan iş koydum. Pantolon arka cebinin adı da tiizdir. Arpacının da dümencileri olur. Parası çarpılacak adamın önünde, sağında, solunda dururlar. Arpacının yoklayan, iş tutan elini örtecek, işini kolaylaştıracak biçimde değişik yerler seçilir. Parası çalınan adama keriz, avel, merik gibi adlar takılır. Günler günleri, işler işleri kovalar. İş arpacıyı, arpacı işini geliştirir. Arpacı her koşul ve yerde kurbanını rahatlıkla avlar duruma gelir. Artık usta bir arpacı olmuştur. Çin Çin'de yaşayanların çoğu kadın olsun erkek olsun mahkemelerde, karakollarda, yargıçların, savcıların, polislerin karşısında ezik, başları önünde durduklarından, cezaevlerinde süründüklerinden, babalar, anneler, çocuklarının da kendilerine benzememeleri için içten fedakarca bir çaba gösterirler. Okul onların gözünde çocukları adına kurtuluş anlamını taşır. Okuyup adam olmaları için dişlerinden tırnaklarından arttırdıkları paralarla çocuklarının okul giderlerini karşılamaya çalışırlar. Oysa çocuk o ortamın içinde daha okul sıralarındayken yalanın tiryakisi olur. Hırsızlık, arpacılık denemeleri zenginleşir. Öğretmenlerin istediği çiçekler, bekçiler uyutularak mezarlıktan çalınır. Bekçiler yakalarsa dayak yerler. Okul kantini önünden simit, bisküvi, şeker çalınır. Arkadaşlarının defterini, kalemini, silgisini çalarlar. İpe bağlanmış küçük mıknatıslarla ceplerinden para çekerler. Sık sık arama olur, sınıfta kaybolanları bulamazlar. Kalemine, silgisine kumar oynarlar. Çünkü Çinçin sokakları Çinçinli çocuğun anaokuludur. Ve kanunsuz yol, yaşamın bütün çekiciliği, bütün özlemleriyle onları kucaklar, bağrına basar. Erişilmesi güç yüzlerce istek, kanunsuzluk mayasını çocuk bilinçlerinde günden güne kökleştirir. Kanunsuzlar kitlesinin ayrılmaz bir parçası durumuna getirinceye dek eritir. Sübyan koğuşları, ıslah evleri, cezaevleri onlarla dolar. Ve kara kaplı yasa kitapları, kara cübbeli yargıçlar, savcılar, avukatlar, polis copları, falakalar, ceryanlar, cezaevi müdürleri, az sırmalı, çok sırmalı gardiyanlar, demir kapılar, taş duvarlar, karanlık ve nemli hücreler, kelepçeler, zincirler, prangalar ve idam sehpaları onları bekler. Kanun ve kanunsuzluk toplum ananın ikiz çocuğudur. Toplum ana kendi çocuklarına doğurduğu yasalarla, mülkün temeli olan adaletle, kendi doğurduğu işkenceler, silahlar ve cellatlarla karşı durmaya çalışır. Eski bir tufacı anılarında şöyle diyor. Sene 1955, iki ayrı ev soymaktan yakalanıp malum falaka nezaretleri gördükten sonra adliye ve tevkif. Bizi cezaevinin arabasına ikişer ikişer kelepçeleyerek bindirdiler ve cezaevine geldik. Aramalar, kayıtlar, saç kesmelerden sonra çocuk koğuşu olan dördüncü koğuşa verildim. Bura bir ıslah yeri değildi. Suçluları buraya ıslah olsunlar diye değil, ustalaştırılsın, içi nasır gibi kinle dolsun diye atıyorlardı. Çoğu yapmadığı suçlardan yatıyorlardı. Ve hepsi de birbirlerine hırsızlığın taktik yönlerini öğretiyorlardı. Kimi yapmış olduğu bir yığın suçu varken şubede ve karakolda dayağa dayandığını ve okumadığını anlatıyor. Kimi de iki suç işlemişse yapmadığı halde 10 suç daha üzerine almak zorunda bırakıldığını anlatıyordu. Polisçe önemli olan bu gibi ufak suçların gerçek faillerini bulmak değildi. Onlar bu gibi suçlara bir suçlu bulunsun da bu ister Ahmet, ister Mehmet, isterse Yılmazlar olsun. Önemli olan karakol cerayimlerinin azalmasıydı. Hakimler de ikrar ve yer gösterme zabıtlarına dayanarak ceza veriyorlardı. Kimin kimden haberi vardı? Bir insana suçsuz olduğu halde 493 Taksim 1'den 3 yıl veriyorlardı. Bu 3 yıl sırf ikrara ve yer gösterme zaptına dayanıyordu. Gerçek şöyle cereyan ediyordu. Bir ev veya bir dükkan soyuldu değil mi? Buranın sahibi hemen karakola müracaat ediyor. Polisler gelip keşif yapıyorlar ve gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Karakola gidiyorlar. Cerâim defterine falan mahallede filan numaralı eve kapı veya pencereyi kırarak giren hırsız veya hırsızlar şunu şunu çalarak kaçmışlardır. Kimdir bu hırsızlar? Meçhul. Nerelidirler? Başka bir vilayetten gelip yapıp gittilerse polisçe bu sorunlar önemsizdir. Onlar nasıl olsa bu suça bir suçlu bulacaklardır. Onların eline nasıl olsa dayağa tahammülsüz bir kişi geçecektir. Ve geçer de. Ama çalınan mallar bulunmazmış. O da önemsiz. O zaman zabıt şu şekil tutulur. Falan yerdeki eve girdim, falan odadan şunu, filan odadan da bunu aldım. Buradan aldığım eşyaları etfaiyede veya herhangi bir yerde tanımadığım, ancak görürsem tanıyacağım birine şu kadar paraya sattım. İfadem bundan ibarettir. Altına bir imza, tamam, boku yedi. Sübyan koğuşunda insanlıkla bağdaşmayan her şey vardı. Ustalar çıraklara hırsızlığın tekniklerini öğretiyorlar, onlar da daha sonrakilere öyle yayılıp genişliyor bu suçlular. Burada kaldığım 10 ay içinde çocukların 5. ve 8. koğuşlarda yatanlardan esrar aldıklarını, hap aldıklarını ve içtiklerini gördüm. Erkek erkekle seviştiğini gene ilk burada gördüm. Hepimizer ikişer kişi yatıyorduk. Y'de, Ö'çe, F'ye ve buna benzer birçok ibneyi her gün birkaç kişi düzüyordu. Ve bu durumlar o kadar olağanlaşmıştı ki isteyen bu ibnelerden birini alıp tuvalete veya ambara götürüyordu. Buna benzer birçok durumlar olabiliyordu. Bu şartlar altında 10 ay yattım. Şimdi daha tecrübeli hissediyordum kendimi. 10 ay sonra tahliye olmuştum. Annemler kapıdan aldılar beni. Onlarla eve dahi gitmedim. Cebimde 35 pusula vardı. İçeriden görüşü gelmeyen çocuklar vermişti. Onları yerlerine dağıtmam gerekti. Bu nedenle annemden 20 lira aldım ve 12 saate kadar geleceğimi söyleyerek annemden ayrıldım. Üzerimdeki emanet pusulaları sahiplerine verdim ve doğru mahalleye gittim. Çinçin bağları eşeklerin anırdığı, çıplak ayaklı çocukların çamurlar içinde gezdiği mahalleme gittim. Çin Çin dört yola ulaştığımda bizden büyük Külhan Beylerin kahvenin yan tarafında içki içtiklerini gördüm. Hemen sırtımı dönüp boynumdaki kravatı çıkardım ve yürüdüm. Beni tanıyanlar geçmiş olsun diyorlardı. Ben de daha ayrı bir yürüyüş, daha başka bir sesle sağ olunu yapıştırıyordum. 10 ay cezaevinde yatmıştım. Bu bana bir güç, bir güven, karşımdakilere de bir ürkeklik, bir haykıranlık veriyordu belli. İşte böyle bir mahalleydi benim mahallem. Adam vurmak, hırsızlık, esrar içmek, kumar ve oğlancılık. Bunlar normaldi Çin Çin'de. En iyi çalan en yüce olurdu. Çalışan çocuklara pısırık derlerdi, küçümsenirlerdi. Onlar da bizi görünce ya annelerinin çağırdığını bahane ederek evlerine kaçarlar veya bizden birkaç tokat ve tekme yerlerdi. Geçmiş olsun, sağ ol faslı ve şarapları yudumluyoruz. İçtikçe kanlar kızışıyor ve hemen başlıyoruz plana, nereyi soyalım. O seneler yeni mahalle yolunda bir nafia var. Orada bir yığın şamrel varmış, kamyon veya taksi tekerleğinin içi. Oraya gitmeyi kararlaştırıyoruz. A, G, L ve ben. L'nin bir at arabası var, malları onunla getireceğiz. Ve eve dahi gitmeden o gece işi bitiriyoruz. Her birimizin payına 300'er lira düşüyor. İkinci kısım. Çin Çin Çalışkanlar Mahallesi'ne iç içe girmiş yoksul gecekondularla doludur. Bir evin damından diğer damlara geçilebilir. Evlerin bir kısmı da eskiden kalma bir kireç ocağı ile bir taş ocağının üstüne kurulmuştur. Karşıdan bakıldığında ha uçtu ha uçacak gibi gelir insana, ürküntü verir. Bu evlerin onarım işleri hiç bitmez. Her zaman yapılması gereken bir yanları vardır. Her yılın sonbaharında yağmur akıntısını önlemek için damların çorakları yenilenir. Dam loğalanır, kapılar pencereler onarılır, duvarlar sıvanır. Ev kışa zorlu kış günlerine hazırlanır. Mahallenin gençleri çalışkanların son durağında toplanırlar. Burası dört yolun birleştiği küçük bir alandır. Alanda iki bakkal hoparlörleriyle mahalleye türküler yayan iki kahve, bir berber, bir de atlara yem ve saman satan bir dükkan vardır. Alana aşağı yukarı saatte bir belediye otobüsü gelir. Bent deresinden de dolmuşlar işler. Yeni dört yola çıkan yol yarı asfalt, bozuk bir yoldur. Sitelere gideni topraktır. Asri mezarlığın önünden geçeni asfalttır yalnız. Asri mezarlık özellikle yakın evler için kazanç yollarından biridir. Mezar sahipleri mezarlarının bakımı için buradakilerle anlaşırlar. Para, eski giyecek, yiyecek verirler. Her mezardan sorumlu olan aileler vardır. İşleri mezarlığı sulamak, otlarını temizlemek, çiçeklerini korumak, görüş günleri mezarlık sahiplerinin kapıda bırakılan otomobillerini beklemek, gerekirse yıkamaktır. Çocuklar, kadınlar, yaşlı erkekler yaz kış merakla ölü yolu gözlerler. Mezarlık görüşçülerini kollarlar. Ellerinde su kovaları, bidonları, bahşiş koparmak için birbirleriyle yarış ederler. Paylaşamadıkları olursa kavga da ederler. Her ölü onlar için sevinçtir. Ölünün zenginlik derecesi sevinçlerinin düzeyini belirler. Fakat belli etmezler sevinçlerini. Kimi kadınlar ölü sahiplerinden daha çok ağlar, daha çok dövünürler. Mezarlığın Çin Çin yönüne açılan dört kapısından ikisi Çalışkanlar Mahallesi'ne bakar. Dini bayram günleri, bayrama yakın günler işler iyi gider. Görüşçüler çoğalır. Çoğu fitrelerini buradaki yoksullara dağıtırlar. Böyle günlerde sarıklı, cübbeli, sahte hocalar türer. Ellerinde Kur'an, nur yüzleriyle kandıracak adam ararlar. Arpacılar, tufacılar, kapkaççılar tetiktedirler. Bekleyeni olmayan otomobilin jant kapağından teybine radyosuna dek her parçası çalınır. Şimdi öyküsünü anlatacağımız Mustafa bu mahallede oturur.